Ayrım 11.
Ateş ve Güneş. Ateş ve Güneş'i Büyük Harbin sonlarında hemen birkaç gün içinde yazmıştım. Bozgun havası içinde Türk ordusunun bütün destanının, kahramanlığının, ıstırabının unutulduğunu görüyordum. Orduya sövülmek modaydı. Kitabın başında şunu diyordum. Ben de bilirim ki Medine Müdafası, Çığtave gibi, Emden gibi neticesiz bir eserdir. İstanbul'dan Aden'e 3000 asker yollamanın bir faydası olmadığını da düşünebiliriz. Fakat böyle bilmek ve düşünmek neye yarar? Biz Medine'de 1332 Mayıs'ından mütareke günlerine kadar toprağı kavuran ateş altında çarpışanları hatırlıyoruz. Aden seferine basit bir yola çıkar gibi sessiz ve asil yürüyüp giden Türk çocuklarının kalplerinin içini görünüz. Anadolu kibinden kar, kibinden güneş eksik olmayan 8 cephede esrarlı varlığının yeni epopelerini yazdı. Okumak bile istemediğimiz resmi tebliğlerin her satırında bu cephelerin bir parçası vardır. Fakat ne yazık ki bizim edebiyatımız şişireceği yelkenlere inmeyen bir rüzgar gibi hep havadan serseri ve yüksek geçiyor. Boş çığlığından başka hiçbir tesirini duymuyoruz. Ateş ve Güneş'in baş tarafını hiç sevmem. Çöl için yazdığım yazılar Zeytin Dağı'nda olanlardan farklı değildir. Bir kısmını da muhtelif bahislere karıştırdım. Fakat çölde harbeden arkadaşları dinleyerek, bazı subayların aldığı notları okuyarak, biraz da raporlardan muharebe hikayeleri yazmıştım. Bu hikayeleri tekrar gözden geçirerek kitabıma ekliyorum. Bunlar cephenin içinde kaybolan bölük ve müfrezelerin hikayeleridir. Genç subayın ve köylünün destanıdır. Birinci defterde ilk kanal seferini ve çöl içindeki harpleri ve ikinci defterde Gazze taarruzlarını okuyacaksınız. Yazdıklarım yazılanların en iyileri değildir. Yegane yazılmış olanlardır. Onun için neşrediyorum. Birinci defter. Bu gündemleri 1330 senesinde ilk keşif seferine giden bir subayın harp notlarından alıyorum. Kaç gündür kızgın yollardayız. Kıtama bir türlü tabi bir yürüyüş yaptıramadım. Konak araları nizamnamenin gösterdiği müddete değil, içilecek suların bulunduğu yerlere bağlıdır. Bir sudan kalkıp öbür suya konuyoruz. Bu kadar güçlük içinde bile hiç döküntü ve hasta bırakmadık. Ve su içmek değil, yapışık çamur yutuyoruz. Kendi kendine bir çöl, hem de sessiz, çizgisiz ve şekilsiz, büsbütün çöl. Aldığım nefes göğsümü tıkıyor, boğazımdan geçerken katı ve yuvarlak bir şeymiş gibi hissediyorum. Geceleri güneş az bir kış gününden daha parlak, aynı ufuk feri çekiliyor gibi devam eden sarı fersahlarda günlerce hayat ne yeşil bir ot kümesi var. Kanala gidip boğulsak diyorum. Emdiğim çamurdan dizlerimi artık bir demir mengene gibi sıkan yorgunluktan o kadar usanmıştım. Havaya öyle ince bir kum karışıyor ki, bunu ancak yavaş yavaş hançerlerimizde bir satıh gibi kabardıktan, saatlerimiz durduktan, otomatik tabancalarımız sıkıştıktan sonra hissediyoruz. Her akşam arkada bıraktığımız mamurelerden bir gün daha uzaklaştığımızı düşünüyorum. Doğrusu pek az insanın dayanabileceği sıkıntılar çektik. Her adımı içimden bir ıstırap çıkarır gibi atıyorum ve onu bir daha tekrar etmeyi hatırıma getirmiyorum. Dönülecek bir yere gittiğimizi bir an düşünürsem bunu düşündüğüm yerden ileri gidemezdim. Gözüme Kahire yeşil, Mısır bahar içinde, Kanal ve Nil Boğaziçi gibi serin geliyor. Akşama doğru ağırlığın başında bezgin neferlerime iş gördürmeye uğraşıyordum. Yedek subaylardan biri yanımda durdu, dudakları kupkuru, derisi bakırlaşmış, omuzları sarkık. ''Nasıl?'' dedim. ''Bu iş İstanbul gezintilerinden biraz farklı.'' Uzun uzun baktı. ''Şehirlere gitmeliyiz.'' diyordu. Ve durulmuş gözlerini engine bırakarak ''Beyni İsrail buradan nasıl hicret etmiş?'' diye sordu. Bir hurmalık kenarında geceliyorduk. Oldukça uzakta kıtalardan biri develerini suluyordu. Su bu hayvanların uzun geniş boğazlarından halkalı bir gürültüyle geçiyor. Bomboş, yapayalnız çöl karartısı ortasında bu yabancı ses bana ne garip geldi. Bütün gece hep Anadolu köylerinin inek seslerini işitir gibi oldum. Nasıl oldu, ne olduk? Birkaç saatte her şey olup bitti, rüya görmüş gibiyim. Biraz evvel ordu karargahından emir geldi, o yollardan geri döneceğiz. Kargaşalık arasında biri omuzlarını silkti, çöl hurmalarına dönüyoruz. Aylardan beri görmediğim bir arkadaştı. Sen ne yaptın diye sordum. Hiç. Ateşin durduğu bir zamanda kanala koştum. Bir avuç su ile ağzımı yıkadım. Kanalın suları içinde ölmüş olanlar da var. Hemen hiç talim görmeyen tulumlu askerler hakikaten büyük bir cesaretle su içine atladılar. Karşıya ancak küçük bir kıta geçti. Üstlerinden sular sızan, yaralı ve yarasız, bu bir avuç adam İngilizlerin demir çemberi içine sıkışıp kayboldu. İngiliz ateşi kanalın ortasına bir düz çizgi gibi yalıyordu. Şehitlerimizin çoğunu orada verdik. Kanal hücumundan son hatıra onların sular üstündeki solgun kan izleri kaldı. Kanal seferinde bizim için talih de aksi gitti. Yüzü acı acı döven, mesafeleri ve hedefleri karma karışık eden şiddetli bir kum fırtınasına tutulduk. Gece yollarımızı kaybettik. Gündüz tayyarelerden sakınmak için kum yığınları içine gömülüp çıktık. Yaralılarımızı develer üstünde götürüyoruz. Yarı yolda bir subay bana diyor, "Ah bilmezsin, deve her adım attıkça yaram beni bir yara gibi sızlıyor." Kanalda da develerimizin çoğunu kaybetmiştik. Anadolu çocukları ne dayanıklı adamlardır. Bunca yorgunluktan sonra daha az vasıtalarla büsbütün zorlaşan geri seferini intizamla fütursuz başardılar. General Maxwell sonraları okuduğum bir raporunda İngiliz kıtaları için diyor ki, "Kanalı müdafaa edenler 100 millik cephe üzerinde çok basiretle vazife görmeye mecbur idiler. Kıtalar bu vazifeyi çok iyi yaparak haklı bir şöhret kazanmışlardır. Eğer başka askerler olsaydı bu kadar yorgunluk ve zorluk içinde maneviyatlarının tefessüh edeceğine şüphe yoktur." Halbuki Türkler Anadolu'yu, Suriye'yi, Filistin'i ve çölü geçip burada muharebe ettiler. Ve daha 2 sene hiçbir gün maneviyatları tefessüh etmeyerek çöllere kaç kere gelip kaç kere geri dönmüşlerdir. Size Tanin gazetesinden bir telgraf alıyorum. Atina, 3 Ağustos, M.A. Kuvvetli bir Osmanlı keşif kolu Süveyş kanalını geçerek Kantara'nın 2,5 kilometre şimalinde Şimendifer hattına vaaz ettiği Mevvatlı infilakiyeyi ateşleyip hattı tahrip ve Süveyş kanalını dolaşan bir İngiliz devriye motorlu gark ve avdet etmiştir. Koyduğu patlayıcı maddeleri ateşleyip tahrip etmiş ve Süveyş kanalını dolaşan bir İngiliz devriye motorunu batırarak geri dönmüştür. Her gün gördüğümüz basit hadiselerden biri. Belki okumadan geçmişsinizdir. Bu küçük telgrafın hikayesini dinler misiniz? Ariş kasabasını muhafaza eden bölüğüme dün İngilizlerin kanaldaki hareketlerini tarassut etmek ve haber toplamak vazifesini verdiler. İlk kanal keşfinde ordunun birçok Arişli bedeviler kullandığını biliyordum. En doğru tedbir kendi müfrezeme mümkün olduğu kadar urban almaktı. Bir akşamüstü keşif seferine giden bedevilerden birini çağırdım. Bozuk gözlü, orta boylu bir adam olan şeyh, belindeki kısa palasıyla ve omuzunda gra tüfeğiyle masamın kenarına oturdu. Önce kalıp kıyafetinden bir şey ummadım fakat söz söylerken öyle cesur, açık, karşısındakine emniyet ve ferah veren bir hali vardı ki, hiç tereddüt etmeden maksadımı kendisine anlattım. Mısır tarlalarını tanıyan şeyh ayrıca bana 15 bedevi getireceğini de söyledi. Ariş ile kanal arasında da şunları öğrenecektim. Denizden ateş edilmeyecek kadar uzak yollar, su ve istirahat yerleri, menzil olmaya müsait noktalar, gölgelikler, ağaçlıklar, yolların başlangıç ve nihayetleri. Müfreziyi 15 hecin süvarla, 15 kadar erden, 16 bedeviden, 3 gönüllü Hintliden tertip ettim. Mümkün olursa kullanmak için birer kiloluk 6 paket dinamit malzemesi de edindim. Temmuz gecesinin yarısından 2 saat sonra sessiz sedasız çöle çıktık. Ay batmak üzereydi. Yıldızların ürperti veren berraklığı altında uyuyan sessiz çölün kumu öyle yumuşaktı ki, yan yana yürüyen erlerin bile birbirlerinden haberi yoktu. Ben bundan memnundum çünkü etrafta İngiliz casusları olması ihtimali vardı. Daima Urban'ın çadır kurdukları yerlerden uzakta konaklıyordum. Ağaçsız, gölgesiz yerlerde kalmak güneşte büyüyen bedeviler için bile ne kadar güçtür. Biz yollarda eğer bulabilirsek başımıza gölge verecek kadar hurma dalı, ot vesaire topluyorduk. Çölde ve muharebede konaklar Anadolu seyahatlerinde olduğu gibi intihap edilmez. Bir fecir vakti durur, gruptan sonra kuyularda develerimizi sulayıp tekrar hareket ederdik. Konaklardan birinde akşamüstü yanımda ansızın bir şeyh peyda oldu. Bu vücudu ve yüzü buruşuklar içinde damarları fırlamış, beli 2 kat 70-80 yaşında bir ihtiyardı. Boyu kadar uzun ve beli gibi eğri kılıcının kabzasına dayandı. Siyah taneli tesbihini çekerek selam verdi, sonra "Kumandanınız nerede?" diye sordu. Bunun bir casus olmasından şüphelendim. Müfrezemden ayrılıp kendini uzak bir kenara çektim. "Kumandanımız geriden geliyor. Bu gece burada birleşeceğiz." dedim. "Buraya niçin geldiniz?" "Şeyhlerle bedevileri görmek ve ihtiyaçlarına bakmak için geldik. Şimdi Şark Urban'ını geziyoruz. Sonra da sizin taraflara uğrayacağız." "Şeyh, Allah ömrünüzü uzun etsin," dedi ve ayrıldı. Dört gün sonra bir gece vakti ağırlığımızı gayet izbe yerlerde bırakıp iki günlük erzakla Ebu Asap Tepesi'nin kanala hakim noktalarını tutmuştum. İhtimal ki düşman bir tüfek sesi işitilecek kadar bize yakındı. Belki şu sırada cebenin eteğinde dolaşan birkaç İngiliz'in ağına yakalanmıştım. Sabah iple çekiyordum. Nihayet güneş doğdu, sis ve duman içinde çölün sabahlarında esen serin ve keskin rüzgarla üşüdük. Rüzgarın serptiği kum taneleri yüzlerimizi harap etti. Önümüzde ne olup olmadığını anlamak için bedevilerden birkaçını dilenci ve çoban kılığıyla keşfe gönderdim. Bir iki saat sonra bu esen müziç rüzgar dindi, güneş ısındı ve çölün yakan hareketi tekrar bastı. Cebel yüksek ve derin kumluk olduğundan yalın ayak çıkıp inmek lazımdı. Tabanlarımızın ısınan kum üzerinde bir kızgın kül üstünde yürür gibi yandığını hissediyordum. Bütün makineleri durduran ince ve akar kuma karşı silahları muhafaza için hepsini esbaplarımıza sardık. Kanal büsbütün göründü. Dürbünle Port Said'i, kapı, Kantara'yı, Acı Göl'ü fark ediyordum. Kantara'nın önünde 100 kadar düşman çadırı kurulmuştu. Arazi o kadar dalgalı ki ufak tefek kıtaları seçemiyordum. Fazla malumat almak için bizim sahte dilencilerle çobanları beklemek lazımdı. Kanal içinde gidip gelen ticaret harp gemilerine karşı kıyıdaki trenlere hasretle baktım. Rahat rahat uyuyan yorgun askerlerimin uyandırılmaktan başka endişeleri yoktu. Öğleden 3 saat sonra bedevilerimiz geldi. Şeyhe uzun uzun müşavere ettik. Bizim için düşmana yan mesnedi olan bataklıktan sessizce ilerleyerek elimizdeki dinamitlerle bir iş görebilmek mümkündü. Hecinlerimize yiyecek verdik, dinamit paketlerine fitil ve kapsül taktık. Neferleri iyice doyurduk. Bedevilerin en cesurlarından 6 kişiyi ayırıp dinamitlerin nasıl kullanılacağını öğrettim. Sonra şeyhe bir aşir okutup tekmil askere namaz kıldırdım. Birbirimize veda edip hecinleri yularlarından tutarak kumun manialarının arkasına kanala doğru yürüdük. Güneş battıktan sonra ayın ilk ziyası çöle müpem bir aydınlık verdi. Gök öyle temizdi ki bir ufukla öteki ufuk arasında leke kadar bulut yoktu. Bataklık dümdüz olduğundan keşfedilmek tehlikesindeydik. Bundan başka bataklığı geçmek kumda yürümekten daha güçtü. Yol üstünde ilk keşif seferinde ordunun bıraktığı siperlere rast geliyordum. Kim bilir bu siperlerde bizim gibi kaç Türk cesedinin kurumuş kemikleri var. Tabiat bu siperleri yavaş yavaş rüzgarın taşıdığı şeylerle birer mezar gibi kapıyor. İngilizlerin gelebilecekleri istikametlere birer nöbetçi koydum ve kanalı geçecek 6 yeri seçip hazırladım. Kundura ve çoraplarımızı çıkardık, paçalarımızı sıvadık, ellerimize tüfeklerimizi hazır tutup ağır ağır bataklığın yapışkan sularında ilerledik. Ara sıra haykıran develerin seslerinden başka gecenin geniş, ölü sükutunu bozan bir şey yoktu. Gece yarısından 1 saat sonra kanala 100 metre kadar yakındık. Acı Göl tarafında karanlığın büsbütün uzun gösterdiği fasılalarla 3 gemi duruyordu. Motorlu ufak bir kayık yavaş yavaş önümüzden geçti. Bataklıkla kanal arasında 2-3 metre genişliğinde ve suya muvazi bir yol keşfettik. Tabii ilk önce iz olup olmadığına baktık. Birbirine karışmış nal oyuklarından gündüz 5-10 kişilik bir devriyenin geçip gittiği anlaşılıyordu. Bedevilerimiz su kenarında tulumlarını çıkarıp nefesleriyle şişirdiler. Dinamitleri bunlara koyup ihtiyatla yüzerek Mısır kıyısına çıktık ve selvilerden daha uzun görünen yerlilerin flava dedikleri ağaçların gölgesinde saklandık. Nil suyu ile bulunduğumuz yerin arası 10 metre kadardı. Epeyce uzakta birkaç İngiliz dolaşıyordu. Nefesimizin gürültüsünden rahatsız olan bir sessizlik içinde bekleştik. Onlar da gittiler. Şibendifer Nil'in öteki sahilindeydi. Nehrin suyunu kanalın suyundan daha büyük ihtiyatla geçtik. Şimdi gözlerimizin ilk bakışta seçtiği köprüye dinamitleri koymak lazımdı. 2 paketi feda ettik ve bizden pek az yüksekte duran telefon tellerini kolayca kestik. Başka bir bedevi telgraf direğine çıkıp beşriyesiyle 2 tel kopardı. Herkes kulağını yere koymuştu. Avucumuzun içinde sakladığımız sigaraları yanmış ucu ile fitillerin başını yaktık ve 1 saniye kaybetmeden tekrar Nil suyundan ve kanaldan atlayıp karşı yakaya geçtik. Heyecandan elimi kalbimin üstüne bastırmıştım. Bir müddet sonra müthiş sesle iştial oldu. Ateş ve alev sütunları çıktı. Gecenin içinden sanki derin bir zelzele geçmişti. Bu sırada gemilerden telaşla birkaç projektör yandı. Harp gemisinde çan, düdük ve insan sesleri birbirine karıştı. Maniyalar arkasına öyle sokulmuştuk ki projektörlerin araziyi sıkı sıkı tarayan ışıklarının üstümüze dokunması mümkün değildi. İnce düdüğünü öttüren bir motorlu kayığın iştihal sesinin geldiği yere doğru koştuğunu gördüm. Bu kayık ateş hattımızın önüne gelir gelmez bir kumanda ile hep beraber şiddetli bir ateş açtık. Haykırışlar, istimdatlar birbirine karıştı. Karşı taraf infilak ve ateşten istihkamla siperlere girmiş olmalı ki hiçbir tarafta toplu kuvvetlerin kımıldandığını fark etmedim. Tekrar bataklığa girip hecinlerimizin durduğu yere döndük. Hayvanlarımıza binerek ağırlığı gönderdiğimiz istikamete doğru koştuk. Dilenci ve çoban kıyafetli iki bedevi buralarda gözcü kalacak ve biraz sonra bizimle birleşecekti. Ricat yolu üstünde bıraktığımız nöbetçiler birer birer müfrezeye iltihak etti. O gün öğleden evvel ağırlığın bulunduğu yere geldim. İki gün iki gece uyku girmeyen gözlerimin kurşun gibi kapandığını hissediyordum. Ayaklarımızın yaralarına bir sandık içinde beraber taşıdığımız eczahanemizde ne bulduksa sürdükten sonra ben biraz uyudum. İhtiyatlı şey henüz daldığım vakit başucuma gelip henüz tehlikedeyiz hurmalığa gidelim dedi. Ben gözüme aslında müthiş görünen bu vakadan o kadar heyecan ve haz duymuştum ki artık en ufak tehlikenin bile beni bu hazzı uzun uzun duymaktan mahrum etmesine razı olamıyordum. Birkaç saat ileride geniş bir hurmalığın içinde tam 30 saat rahat ettik. Kalkacağımız zaman bir bedevi çocuğu hurma dallarından yapılmış sepeti içine bana taze hurma getirdi. Hurmanın adedi kadar metelik verdim. Zavallı bedevi çocuğu o kadar sevindi ki ben hecinle giderken arkamdan koşuyor. Efendi gene geliniz birkaç güne kadar hurmalarımız daha iyi olacak diyordu. Arişe bir saat kala sahilin en güzel yerine kondum. Bütün arkadaşlarıma incir, karpuz ve zerzevat ziyafeti verdim. Bedevilerimiz hayvanları serin sulara soktuktan sonra bize badiye oyunları oynadılar. Yalnız bana değil, raporun üzerine orduya bile heves geldi. İkinci bir keşif yapmak emrini almakta gecikmedim. Zaten buna hazırdım. Fakat şimdi daha dikkatli hareket etmek lazımdı. Vaka sabahı bizi takip eden İngilizlerin uğradığımız yerlerden tahkikat yapıp nasıl hareket ettiğimizi anlamaları kabildir. Yeni kadrom şöyleydi. 8 bedevi, 22 deveden mürekkep ağırlık, 6 paket dinamit. Ramazan'ın 30. günü keşif noktasında buluşup akşamüstü kanala gidecektik. Ariş'ten gece yarısı çıktık. Hiç ay yoktu. Fakat parlak yıldızlar altında çöl Marmara mehtabı gibi aydınlıktı. Bedevilerin bir adeti vardır. Her gavzeden evvel şeyh kabilesinin kahinine gazasının hayırlı olup olmadığını sorar. Tabii gideceği yere ve gazve yapacağı aşiretin ismini söylemez. Kahin bir müddet düşündükten sonra bu gaza hayırlıdır yahut ben bu gazadan hayır görmüyorum der. Mahiyetin bedevi olduğundan bu adete uymak lazım geldi. Bu sefer yine yanımda gelen şey tefeül için Suvareke kabilesinden Selim isminde birini seçti. Selim bizimle Ariş'ten yola çıkıp yarım saat uzaklıktaki mezarlıkta durdu. Her birimizin bileğinden tutup evliya mezarları etrafında üçer defa daire çizdi. Tavaf ettikten sonra hepimizin arkasına ve hecinlere kum serperek birçok dua okudu. Sonra eliyle karanlığı göstererek hayırlıdır gidiniz dedi. Temmuz nihayetleri gölgede 55 dereceyi buluyordu. Bez çadırım ateşle ısınmış tuğla gibi kızgındı. Casus korkusundan tenha gölgesiz yerlerden geçiyordum. Yüzüm yandı, ellerimin derisi kabardı. Ebu Lasap tepesinde arazi keşfine gönderdiğim bedevilerin vereceği haberi bekledik. Öğleden sonra 3'te geldiler. Düşman kuvvetinde değişiklik yoktu fakat ihtiyat lazım olduğundan bu sefer kanalı başka bir noktadan atlamaya karar verdik. Kalan cesur arkadaşlarımla Kantar'ın 15 kilometre şimalindeki istikametten kanala doğru yürüdüm. Biraz yol aldıktan sonra gece oldu. Yıldızlarla karşıdaki elektrik ziyaları arasında eski heyecanlarımızın kabardığını hissediyordum. Korkulu mıntıkalara geldiğimiz vakit dağıldık. Uzaktan ses paralamız Bağdat, cevabı Şam kelimesiydi. Bataklığa gelince bedeviler enterlerini topladılar. Ben kundura ve çoraplarımı çıkarıp pantolonumun paçalarını sıvadım. Hecinlerimizi bir iki muhafızla tepecikler arasına yerleşmiştik. Herkesin eli silahını en küçük şüpheye karşı ateş etmeye hazırdı. Etraf bataklık, yapışkan ve pisti. Kalın bir hurma dalına dayanarak ilerliyordum. Kanala yaklaştıktan sonra yüzüstü yatıp bir müddet önümüzü tarassut ettik. Bedeviler tulumlarını nefesle şişirip silah ve esvaplarını koydular. Üstüne bindiğim tulumları çekerek sakin sakin yüzmeye başladılar. Bir aralık su üstünde bir düdük öttü, birkaç projektör yandı. Keşfedilmek korkusu ile titredik. Karşıya çıkar çıkmaz fla ve ağaçların altına serilip tekrar gözlerimizle karanlığı delmeye uğraştık. Görmek için aydınlık ve görülmemek için zulmet lazımdı. İçimize tekrar emniyet geldikten sonra karnımız üstünde sürünerek Nil'e, sonra öteki sahile geçtik. Evvela telefon tellerini kestirdim. Dinamitleri münasip fasılalarla raylara koyduk ve ateşleyip olanca süratimizle Nil ve kanalı aşarak gözlerimizi infilak istikametine diktik. Bu sırada 2. Mısır sahilinden bir devriye geçti. Ateş ettik, mukabele ettiler. Arada bir de tren sesi duyuldu. Fakat iştial bir saniyede bütün bu sesleri boğdu. Artık kaçmak zamanıydı. Nöbetçi bıraktığımız iki bedeviyi göremedik. Şeyh, köpek ve diğer bir bedevi tilki sesiyle onları davet ettiler. 10 dakika sonra birleşip tekrar hecinlerin son hızıyla mesafelerden süzülüp gittik. Ağırlıktan iki bedeviyi muhtelif kıyafetlerle Kantara pazarına gönderdim. Bu pazarda İngilizler bedevilere öteberi satar ve onlardan bize dair malumat almak isterler. Bizim casuslarımız tahribat derecesini anlayacaklardı. Sonra Ariş'e gelen muhbirlerden şu malumatı topladım. Askeri trenden 2 vagon berhava olmuştur. 50 yaralı ve ölü var. Civarda çadır kuran bedeviler bu 2 vaka üzerine uzak yerlere hicret etmişlerdir. Fakat nihayet böyle sergüzeşleri bekleyen fena akıbetler geldi. 3 ufak vakanın birinde yaralandım. Birinde şeyhi, sevgili arkadaşımı kaybettim, birinde bacağım yok oldu. İngilizlerin kanalı temizleyen 3 motorlu makinesinin tahribine memur olmuştum. Kanaldaki seyri sefer için bu makinelerin 24 saat işlerinden kalmaları bile büyük bir zarardı. Ayrıldığım bedevilerle garp istikametine gitmiştim. Su taşırılan arazide hiçbir devriye izine rast gelmemek bize yine muvaffak olmak ümidini verdi. Ön ve yan taraflara 2'şer nöbetçi koydum. Yanımda kalanlarla en kuru güzergahtan kanala doğru yürümeye başladım. Sudan 100 metre uzakta bedevinin biri durdu. "Efendim, dikkat et," diye haykırdı. Karanlıkta bir İngiliz nöbetçisi görmüştü. "İkinci bedevi kımıldamıyor, odun olsa gerektir," dedi. Karşımızdaki gölgenin nöbetçi mi yoksa odun mu olduğunu düşünürken üzerimize şiddetli bir yaylım ateşi geldi. Yerlere atılıp ateş görünen noktalara mukabele ettik, ateşlerini kestiler. "Kaçıyorlar, yetişelim," diye yanımızdakileri ikaz ettim. Kimi belinden kılıcını, kimi kabza bıçağını çekerek karşıya atıldı. Ben devesine bir türlü binemeyen bir Hintliye yetiştim, tüfeğine takılı süngüsüyle kolumda bir yara açtı. Bu sırada tabancamı sıkabilmiştim. Artık makine hülyası suya düşmüştü. Bedeviler Hilal-i Ahmer'in verdiği sargı ile yaramı bağladılar. Avdet ederken Romalılar zamanında bir hakimin yaptığı kasır harabesine yaklaştığım zaman bedeviler el çırparak, kaside söyleyerek, hecin üzerinde raks ederek bizi istikbal ettiler. Fakat bu sefer şehit verdiğimiz iki bedeviden ve teşebbüsümüzden hiçbir netice vermemesinden meyus olmuştum. Yaram hafif olduğundan birkaç günde iyileşti. Çöl kumandanı müfrezeme çölde kuyu arayan bir Alman mühendisinin muhafazası vazifesini verdi. Bu adamla Mahdes taraflarına gittik. Hiç unutmam, 331 senesi Teşri-i Nisanisinde bir akşamdı. Küçük bir devirden sonra Mahdes'te develerimizi sulayıp sığındığımız yere dönmüştük. Daha Ariş'teyken bedeviler bana bir keçi hediye etmişti. Şeyh dedi ki, "Efendi, yine Gaza'ya gidiyoruz. Sağ dönüp dönmeyeceğimizi Allah bilir. Şunu keselim." Keçinin bir kısmını yedik, bir kısmından kavurma yapıp yanımıza aldık. Bu akşam şeyh son kavurmalardan bir güzel bulgur pilavı pişirdi. Çöl yıldızı altında rahat bir hazım saati geçirirken Mahdes'ten telaşla biri geldi. "İngiliz geldi, düdük çaldı, fener yaktı," diyordu. Şeyh'le beraber 8-10 er ayırıp baskın yapmaya gittik. Karanlık ortasında boş yere iz arıyordum. İçimizden biri "İngiliz, İngiliz," diye bağırdı. Oldukça uzakta ince karaltılar toplanıyordu. Arazi pek biçimsizdi. Fakat güzel bir yer aramak için de vaktimiz yoktu. Olduğumuz yerde derme çatma avcı hattına yaktık. İlk ateşle bedevilerden bir kısmı şaşırdı ve kaçan develerinin arkasından koştu. Karaltıların yanlara doğru kıvrılmasından çevrildiğimizi hissediyordum. En uç tarafa bütün tüfeklerle ateş ettik. İngilizler 1-2 mitralyüzün sık ateşleriyle cevap verdiler. Kah öne, kah sola kumanda veriyordum. Birini ileriye göndermek istedim. Yerinden kalkar kalkmaz devrilip düştü. Üstümdeki cephane bitmek üzereydi. İngilizler bir alık dairelerini küçültüp bizi esir etmek için ateş kestiler. Zavallı şeyh, "Tedbir, tedbir," diye haykırıyordu. "Hecinlere bininiz, ayrı ayrı kaçınız, hareket ettiğimiz yerde buluşacağız," dedim. Ben de sadık ve cesur ceylanımı atladım. Ötekiler hecinlerini sürdüler. Biraz ayrıldıktan sonra şiddetli bir mitralyöz ateşi zavallı şeyh ile yanındaki arkadaşını yere düşürdü. Bütün bu seferden sonra bir rütbe ve bir nişandan başka İngilizlerden alınmış bir de hayvan kazanmıştım. Bu hayvana esir ismini verdim. Burada adettir. Usta bedeviler bir hayvanı muayene edip şiarını söyler. Bedeviye bu hayvanın şiarı ne olduğunu sordum. Sahibinden kaçar avdet etmez, sahibini yere atar dediler. Halbuki ceylan gebeydi, ben bu hayvana binmeye mecburdum. Zaten bedevilerden şiar sormak buna inandığımdan değildi. Ariş'le geçirdiğim son günler esnasında İngilizlerin Katya'ya hakim tepeleri işgal ettiklerini haber almıştım. Bu sefer Şeyh Utvan'la beraber keşfe çıktım. Ağırlıkla diğer adamlar sahil üzerinden bir rulabite gitti. Ben bedevilerin uğursuz dedikleri hayvana binmiştim. İyi süvarilik gururuyla ayaklarımı üzengiden çıkarmış, dizginleri bırakmış, tüfeğimi gelişi güzel omuzuma takmıştım. Eski nasihattır, hayvan üstünde her an uyanık bulunmalı derler. Şeyh Utvan'la konuşa konuşa yürüyordum. Esirin boyu hemen hemen şeyhin bindiği hecinin boyu kadar yüksekti. Biraz sonra şiddetli sıcak bir rüzgar gözlerimize kum dumanları serpti, önümüzü arkamızı göremez olduk. Hayvanlar ürküp geriye atıldılar. Esir sıçradığı vakit tüfeğim sağrısına çarpıp büsbütün ürkmesine sebep oldu. Kendisini gayet dik bir kum silsilesinin eteklerine attı fakat silsile yüksek olduğundan tekrar etek kenarındaki derin vadiye döndü. Kurtulmak için aşağıya atlamaktan başka çare olmadığını gördüm. Başı boş kaçan esirin peşinden şeyh hecini olanca hızıyla sürdü. Ancak iki saat sonra tekrar hayvana binebildim. Bilmem niçin şeyh Ariş'e dönsek diyordu. Mart'ın altısında bir rülabide gelip bizden evvel oraya gelen efradı muayene ettim. Her şey tamamdı. Sabahleyin çayımızı içtikten sonra beni Cedide'deki pazara davet ettiler. Pazar pek kalabalıktı. 100 metre yaklaşınca kadınlar ve erkekler lülülülülü sayhasıyla üstüme geldiler. Bedevilerden kurtulmak pazarın büsbütün canlanacağı zamanı beklemek için telgraf çadırına girdim. Daha iskemle üstüne otururken dışarıda tayyare tayyare sesi duyuldu. İki patlayış birbirini takip etti. Hemen dışarı çıktım. Ahali ve asker telaş içindeydi. Yere yatın diye bağırdım. Tayyarelerden birinin kuyruğu inip kalktı. Yeni düşecek bombayı heyecanla bekliyordum. Bombayı tamam başımızın hizasına görür gibi oldum. Yerimi değiştirmek için şaşkınlıktan yana sıçradım. Dürbün başımla yer arasında kırıldı. Nasıl bir tesirle yere serildiğimi hatırlamıyorum. Biraz sonra ayağa kalkmak istediğimse de sol bacağımı bir türlü çekemedim. Dizimi tutup oynattım, hiç kendinde değildi. Şeyh Utvan abasını çıkarıp bana suni bir sedye yaptı ve 3 bedevi çadıra taşıdılar. Bir hafta sonra Alman hemşirelerinin itinası altında Sebi Hastanesi'nde yatıyordum. Doktorların mırıltılarından artık yalnız harpten değil, ayaktan da mahrum kaldığımı hissettim. Çöl gözüme meşhum göründü.